Ayrım 14, sayfa 252. Kerra, Konya, 22 Ekim 1245. Bir Allah bilir ne konuştuklarını. Geçen gün helva ikram etmek için yanlarına gittiğimde öyle ateşli konuşuyorlardı ki beni fark etmediler bile. Ben ortalıktayken Şems genellikle bir şey söylemez. Varlığım onu mutlak suskunluğa itermiş gibi. İster muhteşem bir ziyafet hazırlayayım, ister kuru ekmek ikram edeyim, hep aynı ifadeyle teşekkür eder. Zaten hep az yer, dişinin kovuğunu dolduracak kadar. Ama gel gör ki bu sefer tabaktaki helvanın tadına bakmasıyla gözlerinin parlaması bir oldu. Helva ne kadar lezzetliymiş Kerra, ellerine sağlık, nasıl pişirdin dedi Şems. O an bana ne oldu bilmiyorum. İltifatına sevineceğim yerde hiddetlendim. Ne demeye soruyorsun, anlatsam bile aynısını yapamazsın ki. Şems dediklerime hak vermiş gibi hafifçe başını salladı. Bir şey söylemesini, hatta terslemesini bekledim ama yapmadı. Öylece durdu. Bir süre sonra odadan çıktım ve onları baş başa bıraktım. Doğrusu bu hadiseyi tamamen unutmuştum. Ama bu sabah öyle bir şey oldu ki her şeyi yeni baştan hatırladım. Ocak başında yayıkta yağ yapıyordum ki avludan garip sesler duydum. Dışarı koşunca tuhaf bir manzaraya şahit oldum. Her yanda kitaplar vardı. Kuleler halinde üst üste dizilmiş, ha devrildi, ha devrilecek. Yüzlerce kitap ve el yazması saçılmıştı ortalığa. Bir o kadarı da şadırvana atılmıştı. Mürekkepleri çözüldüğünden şadırvandaki su maviye çalmaya başlamıştı. Şems gözlerimin önündeki kitap yığınından bir kitap çekti. Şöyle bir karıştırdı ve pat diye suya attı. Baktım, Divanül Mutannabi. Kitap su yüzüne çıkar çıkmaz bir başkasına uzandı. Bu kez sırada Feridettin Attar'ın Esrarnamesi vardı. Dehşete düşmüştüm. Kocamın en sevdiği kitapları tek tek mahvediyordu. Sırada Rumi'nin babasından kalma Kamusul Alam vardı. Rumi'nin babasına hayranlığını, bu eski el yazmasına olan düşkünlüğünü bildiğimden hemen dönüp kocama baktım. Ne var ki Rumi yana çekilmiş, kıpırtısız duruyordu. Beti benze atmış olsa da, elleri titrese de ses çıkarmıyordu. Aklım almadı. Vaktiyle sırf kitaplarının tozunu aldım diye beni azarlayan adam gitmiş, onun yerine tüm kütüphanesini mahveden deliği kenardan izleyen biri gelmişti. Ağzını açıp tek kelime etmiyordu. Hiç adil değildi. Madem Rumi karışmayacaktı bu işe, ben karışacaktım. Ne yapıyorsun diye bağırdım Şems'e. Bu kitaplar son derece kıymetlidir. Ne diye onları suya atarsın? Sen aklını mı yitirdin? Şems bana yanıt vermedi. Başını Rumi'ye çevirdi. Sen de mi böyle düşünürsün diye sordu. Rumi dudaklarını büzdü. Belli belirsiz gülümsedi ama susmaya devam etti. Neden bir şey demiyorsun diye bağırdım kocama. Rumi bunun üzerine yanıma varıp sıkı sıkıya elimi tuttu. Sakin ol Kerra lütfen. Şems'e itimadım tam. Böyle davranmasının elbette bir sebebi vardır. Şems omzunun üstünden bana şöyle bir baktı. Rahattı. Belli ki kendine inancı tamdı. Cübbesinin yenini sıvadı, kollarını suya daldırdı ve başladı tek tek şadırvandaki kitapları çıkarmaya. Hayretten küçük dilimi yuttum. Zira sudan çektiği her kitap kupkuruydu. Sihir mi bu, kara büyü mü, nasıl yaptın diye sordum. İşte o zaman Şems gayet sakin bana baktı ve şöyle dedi. Ne demeye soruyorsun, anlatsam bile aynısını yapamazsın ki. Öfkeden zangır zangır titreyerek onları avluda bıraktım, koşa koşa mutfağa döndüm. Artık tek sığınağımdı mutfak ve orada onlarca tencere, tava, yığınla ot ve baharat ortasında yere çöküp ağladım, ağladım. Rumi, Konya, Aralık 1245. Bu sabah şafak söker sökmez Şems'le evden ayrıldık. Bir süre çayırların, vadelerin, pınarların arasında dolu dizgin at sürüp, ılık Meltem'in yüzümüzü okşamasıyla keyiflendik. Yaklaştığımızı gören korkuluklar buğday tarlaları arasından bize selam durdu. Bir çiftlik evinin önünde ipe dizili, yeni yıkanmış çamaşırlar delice dalgalandı. Ardından Şems atının dizginlerine asıldı. Uzakta bir meşe ağacına işaret etti. Beraberce o ağacın altında oturduk, Eflatun'a çalan semayı seyre daldık. Uzaktan sabah ezanı okununca Şems sırkasını yere serdi. Yan yana namaz kıldık. Namaz sonrası dua ederken sadece kendimiz için değil, bütün insanlık için güzellikler diledik. 26. Kural. Kainat yek vücut, tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının, hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki, dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Konya'ya ilk geldiğimde bu ağacın altında oturmuştum diye mırıldandı Şems. Gariban bir köylüyle tanıştım. Sana hayrandı. Vaazlarının kedere deva olduğunu duymuştu. Bana kelimelerin sarrafı derlerdi dedim. Ama o günler çok geride kaldı. Artık içimden ne vaaz vermek geliyor ne hitap etmek. Sözüm kalmadı. Sen gene kelimelerin sarrafı olacaksın dedi Şems. Fakat bir farkla. Eskiden vaaz veren akıl edin, artık yüreğin şarkı söyleyecek. Ne kastettiğini anlayamadım, sormadım da. Şafak geceden kalan tortuları silmiş, gökte günahsız bir turuncu tabaka bırakmıştı. Karşımızda şehir uyanıyordu. Kargalar bostanlara dadanmış, ocaklar yakılmış, çoluk çocuk yüzlerini yıkamış, herkes taptaze bir güne hazırlanıyordu. Şems kısık bir sesle, ''Arzın her yerinde insanlar bahtiyar olmaya can atıyor ve tamamlanmak istiyor ama manevi bir rehberden mahrumlar.'' dedi. ''Senin kelimelerin onlara yardım edecek, ışık tutacak. Ben de bu uğurda senin hizmetkarın olacağım.'' ''Öyle deme.'' diye itiraz ettim. ''Sen benim dostumsun.'' Şems itirazımı aldırış etmeden devam etti. ''Tek endişem şu içine gizlendiğin kabuk. Meşhur ve muktedir birisin. Etrafın hayranlarla kuşatılmış. Ama sıradan kimseleri ne kadar bilirsin? Düşmüşleri, dışlanmışları anlamadan toplumu anlamak mümkün değil. Sarhoşları, dilencileri, hırsızları, fahişeleri, kumarbazları, teselli bilmezleri, ihmal edilmişleri, yaftalanmışları. Allah'ın yarattığı her mahluku sevebilir miyiz? Çetin bir sınavdır bu. Çok az kişi verir bu imtihanı.'' Konuştukça yüzünde neredeyse babacan bir şefkat beliriyordu. Hakkını teslim etmeliydim. Doğru. Her zaman korunaklı bir şekilde yaşadım. Bu toplumun düşmüşleri nasıl yaşar bilmem bile. Şems eğildi. Bir avuç toprak aldı. Parmakları arasında ufaladı. Sonra yerdeki kırık bir dala uzandı. Kalktı. Meşe ağacının etrafında genişçe bir çember çizmeye koyuldu. Çember tamamlanınca kollarını semaya kaldırdı. Sanki görünmez bir elin kendisini harekete geçirmesini bekliyordu. Ardından Esma-yı Hüsna'yı sayarak başladı çemberin içinde dönmeye. Önce ağır ağır, rikkat ve dikkatli. Sonra kendisinden geçerek, hızlanan bir ezgiye eşlik edercesine, insanüstü bir kudretle döndü, döndü. Tüm kainat ve cümle yıldızlar ve dahi ay da onunla semaya durdu. Bu fevkalade raksı izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım. Bıraktım bu vecd anının tılsımı, hem ruhumu hem bedenimi sarmalasın. En nihayetinde Şems yavaşladı ve durdu. Kesik kesik soluyarak, gaybtan gelircesine boğuk bir sesle konuştu. ''Günü gelecek sana aşkın şairi diyecekler.'' dedi. ''Doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden yüzünü dahi görmemiş insanlar, senin kelimelerinden ilham, feyz ve cesaret alacak.'' İnanması zordu. ''Bu nasıl olacak?'' diye sordum. ''Dersle değil, vaazla değil, şiirle olacak.'' ''Şiir mi?'' Sesim çatlamıştı. ''Ben hayatta şiir yazmam ki. Şair değil, alimim. Sanat değil, ilim irfandır benim saham.'' Şems hafifçe dudak büktü. ''Dostum, sen bu dünyanın gördüğü göreceği en büyük şairlerdensin.'' Tartışacak halim yoktu. ''Velev ki dediğin doğru, ne yapılacaksa beraber yapacağız.'' O zaman Şems sustu. Bir uğursuz sessizlik oldu. Gözlerini benden kaçırdı. Neyin var diye üsteleyince en sonunda bir itirafta bulunur gibi zorlukla konuştu. ''Sana bu yolda sonuna kadar yoldaş olayım isterim ama yapamam. Benim vaden bellidir. Hep yanında kalamam, gitmem gerek.'' ''Ne biçim laf bu? Nereye gideceksin?'' diye sordum telaşla. ''Hiçbir yere gidemezsin.'' Şems dudaklarını sıktı. ''Benim elimde değil.'' dedi. Apansız bir yel bizden yana esti. Hava aniden soğudu. O an, oracıkta, bıçakla kesilmişçesine güz mevsimi sona erdi. Berrak ve pak gök kubbeden üstümüze hafiften ılık ılık yağmur çiseledi. İşte o an ilk kez, Şems'in bir gün beni terk edip gideceği düşüncesi olanca karanlığıyla aklımdan geçti. Ve o kadar canımı yaktı ki bu fikir, üstüme çuval çuval ağırlık binmiş gibi yüreğim sıkıştı, sinem ağrıdı. Başımı çevirdim, gözlerine bakamadım. Sultan Veled, Konya, Aralık 1245. Boş laflar yüreğimi dağılıyor. İnsanlar nasıl bu kadar bol keseden konuşuyor hiç tanımadıkları biri hakkında? Hakikatten ne kadar uzaklar? Babamla Şems arasındaki manevi bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlamıyorlar. Belli ki Kur'an-ı Kerim'i de okumuyorlar. Zira okusalar benzeri manevi muhabbet hikayeleri olduğunu bilirlerdi. Misal Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki yoldaşlık. Kehf suresinde apacık yazmaz mı? Hazreti Musa efsanevi bir komutan, kanuni sıfatına layık biri olmanın yanı sıra günün birinde peygamber olacak kadar da mümtaz bir adammış. Ama bir gün gelmiş manevi gözünü açacak bir tosta ihtiyaç duymuş. Böyle birini bulmak için dua etmiş. Nihayet duası kabul olunduğunda bu dost zorda ve darda olana koşan Hızır'dan başkası değilmiş. Hızır Musa'ya demiş ki, ''Ömrü billah seyyahım. Sen seyahatlerimde bana katılmak istediğini söylüyorsun ama bunu tek bir şartla kabul ederim. Yaptıklarımı sorgulamayacaksın. Soru sormadan benimle gelebilir, bana güvenebilir misin?'' Elbette demiş Musa. Bırak seninle geleyim. Söz, hiçbir şey sormayacağım. Böylece yola düşmüşler, şehir şehir gezmişler. Ama Musa yol boyunca Hızır'ın işlerine akıl sır erdirememiş. Bakmış iyi bir adamın gemisini batırıyor, temiz bir ailenin çocuğunu öldürüyor, sonra da gidip kötü kalpli insanların duvarlarını onarıyor. Ne adalet var, ne mantık. Dilini tutamamış, çaresizce sormuş. Niye yapıyorsun bunları? Hiçbirine anlam veremiyorum. Bana verdiğin söze ne oldu Musa? Sana demedim mi bana soru sorma diye demiş Hızır. Yola devam etmişler. Ama Musa her defasında sormuş, ettiği yemeğini çiğnemiş. En nihayetinde Hızır, durup başından beri yaptığı her işi tek tek sebebiyle izah etmiş. O zaman Musa anlamış ki, korkunç gibi görünen işlerin ardında bilmediğimiz bir açıklama, her şerrin ardında da bir hayır var. Hızır'la yoldaşlığı sayesinde gözü maneviyata açılmış. Başka türlü göremeyeceği bir nizamı görmeye başlamış. Bu meselde olduğu gibi, bu dünyada sıradan fanilere anlaşılmaz gelen, ama aslında derin ilimlere açılan dostluklar vardır. Şems'in babamın hayatındaki yeri de böyle. Ama insanlar benim gibi düşünmez, bilirim. İşte bu yüzdendir endişem. Maalesef Şems de yangına körükle gidiyor. Başkalarına hoş görünmek için azıcık çaba göstermediği gibi habire birilerinin bam teline basıyor. Bazı günler haramiler gibi babamın kapısının önünde oturup gelen gideni denetliyor. Ahaliden kim babamı görmek istese Şems önüne çıkıp bir sürü soru soruyor. Yüce Mevlana'yı niye görmek istersin diye soruyor ve karşıdaki ne söylerse söylesin beğenmiyor. Sonra üsteliyor. Peki ona ne hediye getirdin? Gelenler ne diyeceklerini bilemeden şaşırıp kekeliyorlar. Şems de onları tekme tokat kovuyor. Bu ziyaretçilerin bir kısmı birkaç gün sonra gene geliyor. Bu sefer koltuklarının altında pahalı hediyelerle. Kuru üzümler, atlas yorganlar, ipek halılar, kuzular. Ama bu malları görünce Şems daha da hiddetleniyor. Bir gün babamı görmek isteyen ama bir türlü kapıdaki Şems'i atlatamayan bir adam hiddetle bağırdı. ''Yeter artık, sen kim oluyorsun da Mevlana'nın kapısına geleni kovuyorsun? Herkese soruyorsun ne getirdin diye. Peki ya sen ne getirdin efendi Mevlana'ya?'' ''Hediyem kendimdir,'' dedi Şems gayet sakin. ''Ben onun yoluna baş koydum.'' Adam bunu işitince mosmor oldu. Ne diyeceğini bilemeden kala kaldı. Sonra da kös kös uzaklaştı. Aynı gün Şems'in yanına gittim. ''Bu kadar çok insan tarafından yanlış anlaşılmak seni üzmüyor mu? Sana düşmanlık etmelerini hakikaten aldırmıyor musun?'' diye sordum. Şems bana boş boş baktı. Sanki ne dediğimi anlamamıştı. ''Benim hiç düşmanım yok ki,'' dedi omuz silkerek. ''Bizi tenkit edenler olacaktır. Rakibimiz de olur, sevmeyenimiz de. Ama Allah aşıklarının düşmanı olmaz. Biz kin gütmeyiz evlat.'' 27. Kural. ''Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen, o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa, sana gerisin geri şer yankılanır.'' Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece sadece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin, her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. Ama insanlarla tartışıyor, hatta kavga ediyorsun dedim. Şems gülümsedi. Kavgayı onlarla değil, nefsleriyle ediyorum. İyi ama sonra senin hakkında ileri geri bir sürü laf ediyorlar. Hatta iki erkek bu kadar yakın dost olamaz. Olursa ortada ağza alınmayacak bir düşkünlük vardır diyenler bile çıkıyor. Öyle kızıyorum ki böyle art niyetli, bu kadar fesat dolu olmalarına. Şems bunu duyunca sessiz bir ah etti ve sonra bana bir hikaye anlattı. İki seyyah bir şehirden diğerine gidiyormuş. Derken yollarının üstüne taşkın bir dere çıkmış. Tam suyu geçecekler. Az ötede korkudan tir tir titreyen, yapayalnız ve gencecik bir kadın görmüşler. Adamlardan biri hemen kadının yardımına koşmuş. Onu sırtına almış, suyu öylece aşmış. Sonra kadını derenin öte yakasında yere bırakıp iyi günler dilemiş. Böylece yollarına devam etmişler. Ancak yolun kalan kısmında öteki seyyahın ağzını bıçak açmamış. Suratından düşen bin parça. Somurttukça somurtuyor. Birkaç saat böyle surat astıktan sonra suskunluğunu bozup şöyle demiş. Ne demeye o kadına yardım ettin? Bir de üstelik ona dokundun. Seni ayartabilirdi, baştan çıkarabilirdi. Erkekle kadın böyle temas etsin. Olacak iş mi? Ayıp yahu. Olmaz, bize yakışmaz. Kadını sırtında taşıyan seyyah sabırla gülümsemiş. İyi de dostum, ben o genç kadını derenin karşısına geçirip orada bıraktım. Sen ne demeye hala taşırsın? Kimi insan böyledir dedi Şems. Kendi korkularını, ön yargılarını başkalarına yansıtır ve onlarda gördüğünü sanır. İşte asıl yük budur. Zihinlerini zanlarla doldurur, sonra da bunca ağırlığın altında eziliverirler. Babanla aramızdaki bağın derinliğini anlayamayanlara söyle. Önce kendi zihinlerindeki kiri pası temizlesinler. Ella, Boston, 15 Haziran 2008. Bir önceki mesajında demişsin ki, romanını iki kez okuduktan ve Şems ile aranda bunca benzerlik gördükten sonra hayat hikayeni merak etmeye başladım. Bana nasıl sufi olduğunu anlatır mısın? Geçmişi konuşmaktan pek hoşlanmıyorum Ella. Yine de sana anlatacağım. İskoçya'da Kinloch Bervie adında bir balıkçı köyünde dünyaya geldim. Ailemin bana verdiği isim Craig Richardson'dı. Çocukluğumdan kalan en belirgin hatıralar balıkçı tekneleri, bel vermiş ağlar arasından yeşil yılanlar gibi sarkan şerit şerit yosunlar, kumsal boyunca solucan didikleyen çulluklar, beklenmedik yerlerde boy veren yabani çiçekler, denizin keskin ve tuzlu kokusu, yemyeşil dağlar ve bir de savaş sonrası Avrupa'ya hakim olan alışılmadık sükunet. Ben bunların arasında büyüdüm. Ardından bütün dünya paldır küldür 1960'ların tufanına yakalandı. Öğrenci eylemleri, uçak kaçırmalar, devrim girişimleri. Bense sessiz köşemde hepsinden uzak, yaşıtlarımın kapıldığı değişim dalgasından habersizdim. Babamın ikinci el kitap satan bir dükkanı vardı. Annemse yünü kıymetli koyunlar yetiştirirdi. Böylece çocukluğum boyunca hem bir çobanın münzevi hallerinden hem bir kitapçının içe dönüklüğünden bir şeyler aldım galiba. Çoğu gün bir ağaca tırmanır, manzarayı seyre dalar, tüm hayatımı burada geçirmeyi planlardım. Bazen köyden çıkmak ve maceralara atılmak arzusu kalbimi yoklasa da Kinloch Bervie'yi severdim. Hayatımdan memnundum, orada doğdum, orada öleceğimi sanırdım. Meğer Tanrı'nın benim için yazdığı hikaye bambaşkaymış. 20 yaşımda hayatımı tümden değiştirecek iki şeyle karşılaştım. Birincisi profesyonel fotoğraf makinesiydi. Fotoğrafçılık kursuna kaydoldum. İlk başta hobi olarak başlayan bu uğraşın ömür boyu süren bir tutku olacağını bilmiyordum. İkincisi bir kadınla tanıştım. Arkadaşlarıyla Avrupa'yı gezen ve tesadüfen köyümüze uğrayan Hollandalı bir kadın. Margot'tu adı. Benden 8 yaş büyüktü. Çok güzeldi. Uzun boylu, alımlı, başına buyruktu. Bohem, idealist, radikal, entelektüel, biseksüel, solcu, özgürlükçü, yeşil anarşist, çok kültürlülük yanlısı, azınlık ve insan hakları savunucusu, ekofeminist. Margot'u anlatan kavramların çoğunun anlamını bile bilmiyordum. Ama bir tek şeyin farkındaydım. O bir sarkaç kadındı. Bir bakmışsın son derece mutlu ve deli dolu, içinde buram buram yaşam sevinciyle fikirler, projeler peşinde koşuyor. Bir bakmışsın omuzları çökmüş, gözlerinin feri sönmüş. Ruh halini önceden kestirmek imkansızdı. Burjuva konforunun iki yüzlülüğü dediği, hakim yaşam tarzına ezelden kızgındı. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar sorgulamaktan, eleştirmekten kaçınmazdı. Benim gibi sakin ve temkinli birinin nasıl olup da Margot gibi çılgın bir kadın karşısında paniğe kapılıp kaçmadığı muammadır. Hala anlayamam. Ama kaçmadım. Aksine kendimi Margot'un canlı kişiliğinin girdabına bıraktım. Hiç düşünmeden. Aşık olmuştum. Tuhaf bir kimyası vardı Margot'un. Devrimci ve yaratıcı fikirler, sivri eleştirilerle doluydu. Cesur, bağımsız ve asiydi. Ama aynı zamanda kristal bir çiçek gibi narindi. Bir bakmışsın olmadık bir sözden incinmiş, kırılmış. Kendi kendime söz verdim. Onu dış dünyanın hoyratlığından da, kendi içindeki yıkıcı damardan da koruyacaktım. Acaba benim sevdiğim kadar o da beni sevdi mi? Sanmıyorum Ella. Bana sadık olduğunu da sanmıyorum. Ama biliyorum ki o da hiç kimseyi sevmediği kadar, hatta kendi kendini şaşırtıp ürkütecek kadar çok sevdi beni. Kendince, kadirince, yapabildiğince. Böylece Margot'un peşine düşüp Amsterdam'a gittim. Orada evlendik. Margot burada biraz duruldu. Kendini siyasi yahut ekonomik nedenlerden ötürü Avrupa'ya iltica edenlere yardıma adadı. Mültecilerin ihtiyaçlarına odaklı bir sivil toplum örgütünde çalışarak dünyanın en belalı köşelerinden kaçıp Hollanda'ya sığınan ailelere rehberlik ediyordu. Onların koruyucu meleğiydi. Öyle ki Endonezya'dan, Somali'den, Arjantin'den, Filistin'den nice aile kızlarına onun adını verdi. Bense böyle idealist davalarla ilgilenmeyecek kadar meşgul ve galiba maddiyatçıydım. İşletme mezunu hırslı bir genç adam olarak kurumsal kariyer basamaklarını tırmanmaktaydım. Uluslararası bir firmada çalışmaya başladım. Margot ne statümle ne de maaşımla ilgileniyordu ama ben bunları gün geçtikçe daha çok önemsemeye başladım. Güçlü olmak istiyordum. Güçlü ve zengin. Tüm hayatımızı ince ince planlamıştım. 2 sene içinde çocuk yapacaktık. Kafamdaki mutlu aile tablosunda 2 kız çocuğu vardı. Bize aydınlık bir gelecek beklediğinden emindim. Ne de olsa dünyanın en güvenli yerlerinden birinde yaşıyorduk. Bozuk bir musluk gibi Avrupa'ya mülteci akıtan o karmaşık ülkelerden birinde değil. Gençtik, sıhhatimiz yerindeydi. Hiçbir şeyin yanlış gitmesine ihtimal vermiyordum. Şimdi bu satırları yazarken inanması zor geliyor. Artık 54 yaşındayım, Margot ise hayatta değil. Oysa daha sağlıklı ve tartışmasız, iyi kalpli olan oydu. Ben değil. Yaşamayı asıl o hak ediyordu. Yalnız sağlıklı şeyler yer, düzenli egzersiz yapar, her türlü kötü alışkanlıktan uzak dururdu. Hep incecikti, formdaydı. Aramızdaki yaş farkına rağmen benden daha genç dururdu. Beklenmedik bir şekilde öldü. Bir gece sığınma talep eden bir Rus gazeteciyi ziyarete gitmişti. Dönüşte otobanın ortasında arabası arıza yapmış. ve her zaman trafik kurallarına riayet eden, bu konuda beni hep uyaran Margot, dörtlüleri yakıp bekleyecek yerde nedense basireti bağlanmış gibi arabadan çıkıp en yakındaki köye yürümeye kalkmış. Üstünde koyu kahverengi bir trench coat, koyu renk pantolon, karanlıkla bütünleşircesine. 100 metre ileride hızla gelen bir araç çarpmış. Yugoslavya plakalı bir karavan. Şoför onu görmemiş bile. Sevdiğim kadını kaybedince ağır bir dönüşüm geçirdim. Ne o balıkçı köyündeki saf delikanlıydım artık, ne kariyer peşinde koşan bir işletmeci. İçimdeki bastırılmış hayvan ortaya çıktı. Bastırılmış ve kapana kısılmış. Hızla değiştim, çirkinleştim, çirkefleştim ve en nihayetinde dibe vurdum. 1970'lerin başıydı. Hayatımın bu safhasına sufi kelimesinin S harfiyle tanışma dönemi diyorum. İşte böyle. Umarım sıkılmamışsındır Ella. Biraz uzunca yazmışım. Sevgilerle, Aziz. Fahişe Çölgülü, Konya, Ocak 1245. Başımı belaya soktuğum için cezalıyım. Hünsal patron artık hiçbir yere gitmeme izin vermiyor ama üzülmüyorum. İşin doğrusu ne sevinç ne keder, epeydir öyle yoğun hisler yaşamıyorum. Aheste revan akıp gidiyor günler. Her sabah aynada gördüğüm yüz biraz daha solgun, bir nebze daha durgun. Ne saçımı tarıyor süsleniyorum, ne de pembeleşsin diye yanaklarımı çimdikliyorum. Diğer kızlar görünüşümden şikayet ediyor, müşterileri kaçırıyormuşum. Belki haklılar ama ben zaten kimse tarafından arzulanmak istemiyorum ki. Erkeklere çekici görünmekten bıktım, yıprandım. Kimse beni çekici bulmasa keşke. Sessizce çürüsem bir köşede. Ben kafamdan bunları geçire durayım. Evvelsi gün akşam bir müşterinin ısrarla beni görmek istediğini söylediklerinde şaşırdım. Gidip bakınca şaşkınlığın yerine korku aldı. Meğer müşteri dedikleri Bay Bars'mış. Ben önde, o arkada, yukarı kattaki basık odalardan birine çıktık. Yalnız kalır kalmaz dayanamadım, sordum. Sen artık zabit değil misin? Vazifen cemiyet nizamını ve ahlakını korumak değil mi? Kerhanede ne işin var? Bak şu konuşana, dedi Bay Bars kinayeyle. Ya senin gibi fahişenin camide ne işi vardı o gün? Senin yaptığın acayip olmuyor da benim buraya gelmem mi tuhaf? O günü bana hatırlatma. Senin yüzünden linç edilecektim. Herkesi bana karşı kışkırttın. Sen bu kerhanenin gediklisi değil miydin? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, dedim. Ve hemen ardından ekledim. Eğer bugün hayattaysam canımı Şems'e borçluyum. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Bana bak, benim yanımda anma şu mendoburun adını. Kafir herifin teki o. Bay Bars gibi bir zorbayla takışmamak gerektiğini biliyordum ama sözümü sakınmadım. Ben Tebrizli Şems'e kefilim. Senin sandığın gibi kötü biri değil o. Kaç kez beni görmeye geldi. Orospunun kefil olduğu adamdan kime hayır gelir, dedi Bay Bars pis pis sırıtarak. Vay vay, demek öyle ha. Kerhanede bir derviş. Acaba neden şaşırmadım? Senin aklın fikrin fesatta olduğu için herkesi kendin gibi zannediyorsun. Halbuki düşündüğün gibi değil, dedim. Şems bana yardım ediyor. Bu yolları bırakmam için elimden tutuyor. Diyor ki, tek bir kişinin bedbaht olması, incinmesi bile bütün şehre etkilermiş. İlk defa birisi beni insan yerine koyuyor, etim için, benden faydalanmak için değil, bendeki hakkı görebildiği için Şems bana elini uzatıyor. Sende hak ne gezer lan, diye ters dedi Bay Bars. Akşam akşam ters ters konuşturma beni, günaha sokacaksın şimdi. Doğru konuştuğunu hiç duymadım ki, diye mırıldandım. Bunu daha önce kimseye anlatmamıştım ve neden şimdi Bay Bars'a aktardığımı da doğrusu bilmiyordum. Ama Şems, geçtiğimiz aylar boyunca hemen her hafta ziyaretime gelmişti. Başkaları tarafından görülmeden, hele hünsa patrona yakalanmadan içeri girmeyi nasıl beceriyordu aklım almıyordu ama yapıyordu işte. Anlatsam kesin kara büyü diyeceklerdi. Ama ben biliyordum ki durum böyle değildi. Şems'in Allah vergisi insanüstü yetenekleri vardı. Duvarların, kapıların ötesini görebiliyor, dilediğinde kendini görünmez yapabiliyordu. Hazır olduğunda hiç arkana bakma, çık git bu kerhaneden, diyordu bana. Hayatımda bir annem, bir de Şems bana insanın insanı beklentisiz, karşılıksız ve çıkarsız sevebileceğini göstermişti. Sırf bu yüzden bile minnettardım ona. Ne olursa olsun bedbin olmamayı salık vermişti. Karamsar olma Çölgülü. Kendini tasavvufa adamak istiyorsan, bu arzunda samimiysen, bil ki karamsarlığa yer yok bizim yolumuzda. Kendini çaresiz hissetme. Hakkın sıfatları arasında ne acizlik var ne bedbinlik. Moralim bozulduğunda, kaderimin böyle yazıldığını, elimden bir şey gelmeyeceğini söylediğimde 40 kuraldan birini hatırlatırdı. Kural 28. Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecekse başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın hakikatini yaşar. Ben bunları zikrederken Bay Bars dikkatle her hareketimi, her mimimi inceliyordu. Sağ gözü, tembel gözü beni ıskalıyor, arkamda bir noktaya odaklanıyordu. Sanki benim göremediğim bir şey vardı da odada, onu takip ediyordu. Korkutuyordu bu adam beni. Anladım ki Bay Bars Şems'ten nefret ediyor. Sırf konuyu değiştirmek için gittim, bir kupa bira getirdim. Hızla kafasına dikti. İkinci ve üçüncü biraları da aynı hızla tüketti. Dördüncü biradan sonra dili çözülmeye başladı. ''Söyle bakalım senin hünerin nedir?'' diye sordu Bay Bars, kelimeleri sakız gibi uzatarak. ''Bu kerhanedeki her sermayenin ayrı bir marifeti varmış, öyle diyorlar. Seninki ne, dansözlük filan mı? Yoksa yatakta mı göstereceksin marifetini?'' ''Ben de hüner yok.'' dedim. ''Madem eğlenmek istiyorsun başka kıza git. Benden sana hayır yok.'' Hatta bilinmeyen bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip olduğum yalanını bile uydurdum. Bir müşteriye böyle zırvalar anlattığımı duysa, kerhaneci Hünsa bacaklarımı kırardı ama umurumda değildi o an. Bay Bars'ın benden soğuyup gitmesi için aklıma gelen her bahaneyi kullandım. Ama gitmedi. Ne anlattıysam omuz yıktı. Umurunda bile olmadığını söyledi. Derken koynundan meşin bir kese çıkarttı. İçinden kızıl kahve bir ot döküp avuç avuç ağzına attı. Başladı zevkle çiğnemeye. ''Sen de ister misin?'' diye sordu. ''Hayır, istemem.'' Başımı salladım. Çiğnediğinin ne olduğunu biliyordum. Bu ota müptela olanların zamanla ne hale geldiklerini de. Bay Bars pişkin bir edayla sırıttı. ''Ne o yavru? Bakıyorum da pek terbiyelisin. Ne kaçırdığını bir bilsen uçurur bu adamı, uçurur.'' Sırt üstü döşeye yayıldı. Bir müddet sabit gözlerle tavandaki örümcek ağlarını seyretti. Ve derken başladı sakin ve sabit bir sesle korkunç şeyler anlatmaya. Bugüne değin cenk meydanlarında gördüklerini aktardı. ''Cengiz Han öldü. Kemikleri peynir tozu gibi dağıldı ama hayaleti hala Moğol ordularına eşlik ediyor.'' dedi boğuk bir sesle. Hayaletin galeyhane getirdiği Moğol ordusunun kervanlara saldırıp köyleri yağmaladığını, kadın erkek demeden önüne geleni kestiğini anlattı. ''Ama Moğol olmasa başka bir şey olur. Çünkü insanın olduğu her yerde savaş var.'' dedi. Ardından sordu. ''Soğuk bir kış gecesi, yüzlerce kişinin ölü ya da yaralı vaziyette yerde uzandığı savaş alanlarında kimi ruhunu teslim eder, kimi kenarda can çekişirken, ortalığa tuhaf bir yumuşaklık ve kırılganlık çöker. Aklının hayalinin alamayacağı bir huzur hakim olur her tarafa. Bilir misin?'' Ürperdim. Nereden bilecektim? Cevap veremedim. ''Ne zaman bir yerde büyük çapta bir felaket yaşansa ve aynı anda çok sayıda insan can verse, peşi sıra kesif bir sessizlik olur. İşte o sessizlik var ya, dünyanın en mükemmel sesidir aslında.'' diye devam etti Bay Bars. İçkiden ziyade anlattıklarından sarhoş olmuşa benziyordu. ''Ne kadar hazin.'' diyebildim sadece. Bay Bars güldü. ''Hazin mi? Hazin olan bir şey yok yavru. Bu alem böyle, yerse. Büyük balık küçük balığı, zalim mazlumu yer. Hayatta kalmanın tek yolu var, savaşmak.'' dedi. ''Demek ki neymiş? Küçük balık olmayacakmışsın. Senin gibi karılar için bunun bir tek yolu var, güçlü bir herifin kapatması olmak. O zaman erkek seni korur.'' Ne dediğini anlamazdan geldim. Ne olumlu ne olumsuz tek kelime etmedim. Konuşacak başkaca söz yoktu. Kolumdan tuttu, beni yere attı, elbisemi sıyırdı. Hoyrat, kaba ve açtı. Hareketlerini yavaşlatmaya çalıştıysam da esrarın ve biranın etkisiyle çığırından çıkmış bir hale gelmişti. Gözleri kan çanağı, sesi hırıltılıydı. Nefese esrar, ter ve küfür karışımıydı. Tek sert, yırtıcı bir hamlede içime girdi. Yana kaymayı, acımı azaltmayı denedim ama var gücüyle üstüme çöktü. Öyle kuvvetli bastırdı ki kımıldamam mümkün olmadı. Görünmez ipler tarafından yönetilen istemsiz bir kukla gibi defalarca hızla gitti geldi. Boşaldıktan sonra dahi yavaşlamadı. Belli ki tatmin olmamıştı. Aynı hırsla sevişmeye devam etti. Tekrar sertleşeceğinden korktum fakat aniden ve kendiliğinden yoruldu, durdu. Hala üstümdeydi. Yüzüme son bir nefretle baktı. Sanki daha bir dakika önce onu tahrik eden bedenim şimdi onu iğrendiriyordu. En sonunda döşekte yana devrilip git üstüne bir şeyler giy diye buyurdu. Kalktım. Ben acele acele kenarda giyinirken o ağzına biraz daha esrar atıp beni seyretti. Karar verdim. Bundan böyle başka erkeklere hizmet etmeyeceksin. Seni dost tutacağım dedim. Müşterilerin ara sıra böyle olur olmaz hayallerle gelmesi, fahişeleri kapatma yapmak istemeleri vakayı adiyedendi. Böylesi hassas meseleleri kurnazlıkla halletmeyi, harikasın beyim, seve seve sırf sana çalışırım deyip erkeklerin sırtlarını sıvazlamayı, ama beni giydirip kuşatman, çok para harcaman, bilhassa Hünsa patronun gönlünü hoş tutman gerekir deyip oltaya getirmeyi bilirdim. Ne var ki yalan söylemek, kıvırmak, kandırmak istemiyordum artık. Doymuştum bu oyunlara. Olmaz dedim. Benden sana dost olmaz. Hem ben yakında bu yolları toptan bırakacağım, kerhaneden ayrılacağım, kendimi ibadete adayacağım. Bay Bars çiğ bir kahkaha attı. Hayatında bundan daha gülünç bir şey duymamıştı sanki. O kadar çok güldü ki gözlerinden yaş geldi. İbadete adayacakmış, vay haspa dedi nihayet konuşabildiğinde. Nereye gidiyorsun yavru? Otursaydın biraz daha. Bay Bars'a takışmanın anlamı olmadığını biliyordum ama elimde değildi. Aklınca beni aşağılıyorsun ama senle ben o kadar da farklı değiliz dedim. İkimiz de geçmişimizden yaptığımız yanlışlardan pişmanız. Ama sen bey amcan sağ olsun zabit olmuşsun. Benimse arka çıkacak kimsem yok. O yüzden buradayım. Bay Bars'ın suratındaki ifade tamamen değişti. Çehresi sertleşti. O ana dek soğuk ve mesafeli bakan gözleri hınçla doldu. Birden atılıp saçımdan yakaladı. "Ne diyorsun sen? Sana iyi davrandık diye şımardın bakıyorum," dedi. "Ulan orospu, sen kimsin de kendini benimle kıyaslıyorsun?" Ağzımı açıp bir şey söyleyecek olduysam da aniden inen bir darbeyle sesim, nefesim kesildi. Yüzüme attığı yumruğun acısını daha tam olarak anlayamadan aniden duvara fırlattı beni. Çarpmanın etkisiyle sersemledim ama ne o an ne daha sonra gıkımı çıkarmadım. Darbelere direnmedim. İlk değildi ne de olsa. Müşteri elinden daha önce de yaşamıştım. Dayağı, zulmü, hakareti, tecavüzü. Bay Bars mideme, kaburgalarıma birbirinden sert tekmeler indirdi. Yerde boylu boyunca yatıyordum. Tam o anda oracıkta tuhaf bir şey oldu. Anlatması zor ama sanki ruhum bedenimden ayrıldı. Derlerde de inanmazdım. Meğer ruh bir uçurtmaymış. Kuyruklu, rengarenk, narin ve nazenin bir uçurtma. Ağırlığından kurtulup yükseliverdi havada. Özgürlük ne güzel şeymiş. Hayret. Nasıl da hafif, latif, uçsuz bucaksız. Bir mekana, bir adrese, bir bedene hapsolmamak nasıl bir lütufmuş meğer. Başladım semada yüzmeye. İster kuzeye giderim, ister güneye. Huzurlu bir boşluğa fırlatılmıştım. Ne direnmeye sebep vardı, ne gücenmeye. Süzülüyordum öylece. Gayret bile göstermeme gerek yoktu. Sonsuzluğu yutmuş, sonsuzluk olmuştum. Pencereden çıktı uçurtma, başladı yükselmeye. Yeni harman edilmiş burçak tarlalarının üzerinden geçtim. Köylü kızların mırıldandığı türküleri işittim. Gün geceye dönünce peri ışıkları gibi yanıp sönen ateş böceklerine gülümsedim. Hızla düşüyordum bir yerlere ama aşağı doğru değil, yukarıya doğru, dipsiz gökyüzüne çekilircesine. Ölüm buysa eğer korkacak bir şey yokmuş. Dert, tasa, endişe, evham kalktı üstümden. Arzın arşla kucaklaştığı sihirli bir kesişme noktasındaydım. Hiçbir şey ürkütemezdi beni. Ve birden bir hakikatin farkına vardım. Ben bunca zaman sırf hünsa patrondan yahut o insan azmanı çakal kafadan korktuğum için bu kerhaneden ayrılmamıştım. Kaçarsam beni bulurlar, yakalar, yaralar yahut öldürürler korkusuyla senelerdir köle gibi vücudumu satarak emirlerinde çalışmıştım. Şimdi ise hak bana ruhumun uçurtma gibi süzülebileceğini göstererek korkmamayı öğretiyordu. Bir Bay Bars belası yollayarak bin Bay Bars'la baş etmenin yolunu gösteriyordu. Ürküp çekinmenin, pısıp tırsmanın, koca bir ömrü tavşan gibi kovukta saklanarak geçirmenin ve bunun adına ne yapalım, kaderim böyleymiş demenin anlamı yoktu. Ben çöl gülü, sağ kalırsam şayet gidecektim buralardan. Hem de arkama bile bakmadan. Evet, Tebrizli Şems haklıydı. Pislik ve kir, cenabet ve cerahet, adına ne dersen de yalnızca içte olurdu, içimizde. Geri kalan her şey suyla yıkanır, yuğulurdu. Gözlerimi kapadım. Bir başka, bir öte ben düşledim. Temizdi, berraktı, tövbekardı, tövbesinde sebatkardı. O öteki halim, benden daha genç, daha cesur ve güzeldi. Hem iyimser ve samimi, hem atılgan ve dirayetliydi. Kerhaneden çıkıp yepyeni bir hayata başlarken, terü taze, ışıl ışıl, inanç ve umut doluydu. Öyle inandırıcıydı ki, hayali bile o kadar tatlıydı ki, gülümsemeden edemedim. Ne demeye sırıtıyorsun lan? Bir tekme daha indirdi Bay Bars. İki büklüm oldum acıdan. Gene gülümsedim. Ulan hasta mısın lanet karı? Ne sırıtıyorsun dedim. Bana mı gülüyorsun yoksa diye peş peşe sorular ve küfürler yağdırdı Bay Bars. Sana gülmüyorum dedim zorlukla konuşabildiğimde. Beni ölüm korkusundan kurtardın. Sayende nihayet bu kerhaneden kurtulacağım. Teşekkür ederim. Ve işte o zaman Bay Bars yuvalarından fırlamış gözlerle dehşet içinde bana baktı. Bir an öyle kala kaldı. Kafayı yemiş karı diye mırıldandı. Gulyabani görmüş gibi geri geri yürüdü. Titreyen ellerle kapıyı açtı ve beni öylece yerde bırakarak, esrar çubuğunu, kesesini ve kıyafetlerini unutarak adeta kaçarcasına merdivenlerden inip kerhaneden uzaklaştı. Kimya, Konya, Ocak 1245. Bir vesile çıksın diye günler haftalarca bekledim. Şems'i görmek, onunla baş başa konuşabilmek için habire fırsat kolladım. Aynı çatı altında yaşasak da ben hep haremlik kısmında olduğumdan yollarımız bir türlü kesişmiyordu. Ama bu sabah avluda kuru yaprakları süpürürken Şems aniden yanımda belirdi. Yalnızdı. ''Nasıl gidiyor sevgili Kimya?'' diye sordu şen şakrak bir edayla. ''İyi gidiyor'' dedim başörtümü düzeltip mahcup gülümseyerek. Baktım Şems'in gözlerinde buğulu bir bakış var. Sanki uykudan yeni uyanmıştı. Ya öyle ya da gene bu dünyadan öteye bir yolculuk yapıp dönmüştü. Bu aralar sık sık öteki aleme gidip geldiğini biliyordum. Ne vakit dünyevi boyuttan uzaklaşsa geri döndüğünde bazı işaretler taşıyordu. Yüzüne dalgın bir ifade geliyor, gözleri cam bir perde arkasından bakarcasına donuklaşıyordu. Bunca zaman Şems'in her mimiğini, her hareketini pür dikkat izlediğim için ruh halindeki en ufak bir iniş çıkışı bile fark eder olmuştum. Ama tabii bunu ona belli etmedim. Şems başını kaldırıp gözlerini kısarak gökyüzüne baktı. ''Fırtına geliyor Kimya'' dedi. ''Hava yakında bozacağa benzer.'' Tam tepemizde sanki bir tek bizim üstümüzde boz renkli kar taneleri dönüyordu. Yılın ilk karı o kadar belirsiz, öylesine sessiz geliyordu ki. Bunca zamandır merak ettiğim soruyu o an sormaya karar verdim. Geçenlerde bana herkesin Kur'an'ı kendi idrak derecesine göre okuduğundan bahsetmiştin dedim. O zamandan beri dördüncü okumayı soracağım, bir türlü fırsat olmadı. Şems usulca bana döndü. Yüzüme böyle sabit bir nazarla baktığında elim ayağım birbirine dolaşıyor, içim eriyordu. Alnını hafifçe kırıştırıp dudaklarında Buse gibi yumuşacık bir hüzünle bekledi. Düşüncelerini ele vermeyen bir esrar perdesi çehresinde asılı kaldı. Böyle anlarda ne kadar yakışıklı olduğunu bir bilseydi. Dördüncü okumayı dile dökmek imkansızdır dedi. Dilin yetersiz kaldığı bir öte boyut var. Aşkın sahasına adım atınca kelimelere gerek kalmaz. Keşke bir gün ben de aşkın sahasına ulaşsam diyiverdim. Ağzımdan çıkanı kulaklarım işitince kıpkırmızı oldum. Telaşla düzeltmeye çalıştım. Yani mecazi aşkın, ilahi aşkın, Kur'an'ı daha derin bir şuurla okumak için. Şems güldüğünü görmeyeyim diye başını çevirdi. Şayet mayanda varsa eminim oraya varırsın. Dördüncü okumada akıntıya balıklama dalar, su olur, ırmak olur, çağal çağal akarsın kimyacım. Derin bir nefes aldım. Göğsüm körük gibi indi kalktı. Bir tek Şems beni heyecandan aptallaştırabilir, içimi böyle kaynatabilirdi. Onun yanındayken hem her şeyi sil baştan öğrenen bir genç kıza dönüşüyor, hem şefkatli bir anne gibi hissediyor, hem de rahminde can taşımaya hazır bir nilüfer çiçeği gibi açılıyor, kadın oluyordum. Ne demek mayanda varsa diye sordum. Kaderinde varsa mı demek istiyorsun? Öyle de denebilir dedi Şems kafasını sallayarak. Ben bu kader meselesini anlamıyorum dedim. Halbuki söylemek istediğim şey başkaydı. Benim kaderimde sen var mısın acaba diye sorabilmek isterdim ona. Şayet yoksan bileyim. Boş yere senin hakkında hayaller kurmayayım. Kaderin ne olduğunu anlatamam dedi Şems. Ama ne olmadığını anlatabilirim. Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Bunu anlatır 29. kural. Boş boş bakmış olacağım ki Şems biraz daha açıklama gereği duydu. Koyu kara gözlerinin derinleri parlayarak şöyle dedi. Müsaadenle bir mesele anlatayım. Günün birinde genç bir kadın bir dervişe kaderin nasıl işlediğini sormuş. Derviş demiş ki, gel benimle beraber görelim. Az gitmiş uz gitmişler bir nümayişe denk gelmişler. Meğer ahali bir katili asmak için meydana götürüyormuş. Derviş genç kadına sormuş, şimdi bu adamı idam edecekler. Peki bu sonuca sebep olan hadise nedir? Birisi bu adama önceden para verdi, o da gitti cinayet silahı satın aldı. Bu mu asılmasına sebep? Yoksa suçu işlerken kimse onu durdurmadığı için mi dar ağacına gidiyor? Veya suçu işledikten sonra yakalandığı için mi? İdamına yol açan sebep gerçekleştirdiği eylemin öncesinde mi, esnasında mı, yoksa sonrasında mı saklı sence? Kafamı karıştırıyorsun diyerek Şems'in lafını kestim. Hikayedeki adam katil olduğu için, yani korkunç bir suç işlediği için asılacak. Ettiğinin bedelini ödüyor. İşte sana sebep, işte netice. Hayırlı ameller başka, şerri ameller başkadır. Şems birden sesini alçalttı. Ne dediğini anlıyorum dedi bitkin düşmüşçesine. Ama bu hayatta her ayrım o kadar kolay çizilmiyor. Ya sandığın kadar siyah beyaz, iyi kötü, açık seçik değilse, ya tekmil kelimelerin önemini yitirdiği bir başka bilinç boyutu varsa? Olmaz. Allah bu ayrımlar konusunda gayet açık olmamızı istiyor. Yoksa ne haram diye bir şey olurdu ne helal. Şayet insanları cehennemle ürkütüp cennetle teşvik etmeseydi, insanlık çığırından çıkar, dünya feci bir yer haline gelirdi. Korkutulmaya da, ödüllendirilmeye de ihtiyacımız var. Sert bir rüzgar esti bizden yana. Kar taneleri havada rastgele savruldu. Şems bana doğru bir adım atarak sırtımdaki şalı düzeltti, omuzlarımı örttü. O kadar yakınımdaydı ki kokusunu içime çektim. Sandal ağacı, miski amber ve yağmur sonrası toprak karışımıydı Şems'in kokusu. Karnımda, göğsümde bir kıpırdanma, bacaklarımın arasında bir dalgalanma hissettim. Bir erkeği arzulamak böyle bir şeydi demek. Hem utanç vericiydi hem de tuhaf bir şekilde utanacak bir şey yoktu bunda. Şems yarı müşfik, yarı muzip yüzüme baktı. Akıl ve mantığın hudutları gayet keskin olabilir ama aşkta tüm sınırlar ve ayrımlar silikleşir dedi. Semavi aşktan mı bahsediyordu yoksa bir kadınla erkeğin dünyevi aşkından mı? Belki de ikimizi kastediyordu. Sahi biz diye bir şey var mıydı ortada? Şems aklımdan geçen sorulardan habersiz sözlerine devam etti. Haram ve helalden bahsediyorsun. Öyle insanlar var ki sırf cehennem dehşeti yahut cennet rüşveti için iman ediyor. Etmesinler daha iyi. Kim kimi kandırıyor? Kıldıkları namazın bile hesabını tutuyorlar. Bizse daimi namazdayız. Sürekli huzurdayız. Zühdi ibadeti ne yapayım? Bana kalsa bir kova su alır, cehennem ateşini söndürür, cenneti de ateşe veririm ki sırf ve saf aşk kalsın. Gerisi boş. Aman sakın böyle şeyleri ulu orta söyleme. İnsanlar peşin hükümlü. Seni yanlış anlarlar, anlamadan yaftalarlar dedim kaygıyla. Birilerini kızdırabilirsin. Şems gülümsedi. Bileğimi kavradı, elimi tuttu. Bıraktım. Vücudunun sıcaklığı vücuduma geçsin. Esir etsin beni kendine, meftun etsin. Konuştuğunda sesi yumuşacıktı. Biz onların gözlerine perde çektik. Kulaklarına ağırlık astık, demiyor mu kimya? Mühürlü kulaklara ne söylesen günah sayarlar. Ne yapabilirim ki? Aşk dersin, onu bile yanlış anlarlar. Halbuki sen ne söylesen bana bal gibi gelir dedim aniden. Aman Allah'ım, dilimi ısırdım. Ağzımdan çıkan söze inanamadım. Nasıl böyle bir şey söyleyebilmiştim? Aklım başımdan uçmuş muydu? İçime cin girmişti herhalde. Telaşla toparlandım. Şems'in yüzüne bile bakamadan şalımı sıkı sıkı sarınarak mırıldandım. Şey, geç oldu. Mutfakta işim var. Ben artık gideyim. Yanaklarım utançtan ve heyecandan kıpkırmızı. Konuştuğumuz ve konuşamadığımız tüm kelimeler dilimin ucunda şekersiz bir tat bırakmış halde, kalbim deli gibi ata ata avludan çıkıp eve doğru seyirttim. Ama Şems'ten koşar adım uzaklaşırken dahi bir eşiği açtığımın farkındaydım. O andan itibaren ta baştan bildiğim bir hakikati kabul etmek durumunda kaldım. Evet, ben Kimya, Mevlana'nın manevi kızı, talebesi, yetiştirmesi. Gördüğüm günden beri Şems-i Tebrizi'ye sırılsıklama aşıktım.